Ayrım 13, sayfa 152. Fon, mahfi eğilmez. Karganın getirdikleri. Osman, televizyonu izliyor musun? Başbakan doğrudan aramıştı Osman'ı. Hayır efendim, izlemiyordum. Partiyle ilgili bir mesele mi var? Hemen aç ve haberlere bak. Senden söz ediyorlar, sonra konuşalım. Osman hemen televizyonu açtı, haberleri buldu. Korktuğu başına gelmişti. Bilgisayarından çalınan dosyalardaki kayıtlar ortalığa dökülmüştü. Haberde bu kayıtların sahibi olarak kendi adı geçiyordu. Dehşetle izlemeye başladı. Politikacılarla ilgili rüşvet ve seks iddiaları, izlenmeler, şantajlar başlıklar halinde veriliyordu. Spiker şimdilik başlık halinde verilen konularla ilgili ayrıntıların yakında yayınlanacağı bilgisiyle haberi bitirdi. Osman kalbinin sıkıştığını hissetti, aşağıya seslendi. Aysel Hanım! Biraz sonra Aysel Hanım kapıdan içeri girdi. Buyurun Osman Bey, şu tansiyon aletini getirir misin? Hayırdır Osman Bey, bir sıkıntı mı hissettiniz? Aysel Hanım Osman'ın annesinin bakıcısıydı. Annesi öldükten sonra Osman onu kendi yanına ev işlerini yapması için almıştı. Aysel Hanım döndüğünde elinde tansiyon aleti vardı. Osman'ın tansiyonunu ölçtü. 15 ve 9 dedi ve devam etti. Biraz yükselmiş tansiyonunuz. Sizin normalde 13 ve 8 dolayında çıkar. Bu şimdilik çok tehlikeli bir yükseliş gibi görünmüyor. Ama yine de isterseniz doktorunuza haber vereyim, bir uğrasın. Osman başını olumsuz anlamda yukarı kaldırdı ve şimdilik böyle bir şeye gerek yok dedi. Bana biraz viski ver, yanında bir şey istemiyorum. Aysel çıktıktan sonra Osman televizyon kanalının sahibini aradı. Adamı öteden biri tanıyordu. Alo Azmi Bey, merhaba.
İyi akşamlar sayın vekilim.
Azmi Bey, kanalınızdaki haberlerde benim adım geçiyor. Yayınladığınız kayıtlar iddia ettiğiniz gibi bana ait olsa bile yasa dışı yollarla ele geçirilmiş oldukları için size sıkıntı getirecek şeyler. Karşı tarafta bir sessizlik oldu, sonra Azmi Bey konuştu. Sayın vekilim, bize yollanan bellek diskinde olan başlıkları yayınladık sadece, bir başka ifadeyle. Bana masal anlatmayın Azmi Bey, yakında ayrıntıları yayınlayacağınızı söyledi spiker, bu yayını durdurun. Osman sakinliğini kaybetmiş, bağırarak konuşmaya başlamıştı. Azmi Bey sözünü kesti. Sayın vekilim, bu bellek diski bütün televizyon kanallarına ve gazetelere gönderilmiş. Sadece biz yayımlamıyoruz. Bizimle beraber yayımlayan iki kanal daha var. Osman suratına yumruk yemiş gibiydi.
Hangileri onlar?
CVE kanalları. Ayrıca bildiğim kadarıyla yarın sabah bütün gazetelerde de çıkacak. Çünkü bellek diski onlara da gönderilmiş. Ayrıntıların birkaç gün sonra yollanacak başka bir bellek diskinde olacağını söylüyorlar.
Kim söylüyor bunları?
Gelen zarftan çıkan mektupta yazıyor bu dediklerim. İsim, imza yok.
İsimsiz, imzasız gelen bir mektup ve diskten haber yapmanız ayıp değil mi?
Sayın vekilim, diskteki belgeler ve görüntüler gerçek. Bunun montaj olup olmadığını denetlettik. Hepsi gerçek çıktı. Ayrıca dediğim gibi yarın gazetelerde de çıkacak. Yani biz yayımlamasak başkaları yayımlayacak.
Kim yapar böyle bir şeyi? Sizin bir fikriniz var mı?
Yok sayın vekilim, bu dosyalar her tarafta zarf içinde bellek diskiyle gönderilmiş. Kimin gönderdiğini bilmiyoruz. Sadece zarfın üzerinde bir karga resmi var.
Karga mı? Ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
Hayır bilmiyorum ama gazeteciler bu kayıtların olduğu bellek diskine karganın getirdiği disk adını vermişler.
Allah belalarını versin, kargaymış.
Osman hiddetten adeta köpürüyordu. Hiçbir şey söylemeden telefonu kapattı. Karga ne anlama geliyordu acaba? Dakikalarca düşündü, zihnini kurcaladı ama bir yere varamadı. Tansiyonu daha da yükselmiş olmalıydı. Ne diyecekti şimdi başbakana? Önceki iktidarın yolsuzluklarıyla uğraşırlarken şimdi kendi rezillikleri ortalığa saçılıyordu. Yarın öbür gün açıklanacak ayrıntıları düşündükçe çıldıracak gibi oluyordu. Asıl facia o zaman çıkacaktı ortaya. Osman içinden Allah'ın belası karı diye geçirdi. Eskort kız ailini yakalasa bir kaşık suda boğardı. Telefonu çalıyordu, baktı arayan başbakandı. Allah kahretsin, ne diyeceğim şimdi ben diye söylendi ve nefesini tutarak telefonu açtı. O hiçbir şey söyleyemeden başbakan bağırarak konuşmaya başlamıştı bile. Osman başbakanın ilk kez bağırmasına tanık oluyordu.
Kardeşim bu ne rezalet. Biz başkalarının rezillikleriyle, yolsuzluk ve ahlaksızlıklarıyla uğraşırken şimdi senin kayıtlarından bizim partinin rezaletleri ortalığa dökülüyor. Güncel gazetesinin genel yayın yönetmeniyle şimdi konuştum. Televizyonlara yansıyanların çok daha fazlasının birkaç güne kadar bütün medyada yayımlanacağını söyledi.
Osman kıpkırmızı oldu. Yerin dibine geçtiğini hissediyordu. Başbakan devam etti.
İnsan bunları niye kayda alıp da saklar?
Sayın Başbakanım, bunları kullanarak bu adamları yönlendirdik ve...
Yeter, duymak istemiyorum neler yaptığınızı.
Osman devam edemedi. Bir süre sessizlik oldu. Başbakanın burnundan soluduğu çok belliydi. Bir şeyler söylemek istedi ama sesi çıkmadı. Başbakan daha da sert bir dille konuştu.
Yarın partiye gelip istifanızı verin ve bunu basına açıklayın Osman Bey. Milletvekilliğinden istifa edip etmemek size kalmış bir şey. Ama sonraki seçimde sizi aday göstermeyeceğiz, bunu da bilin.
Başbakan yanıt beklemeden telefonu kapadı. Osman oturduğu yerde kala kaldı. Kim yapmıştı bunu? Kim bu eskort kızı bu işle görevlendirmiş, dosyalarını çalmış ve onun ismini de afişe ederek etrafa dağıtmıştı? Onu rezil etmekten kimin çıkarı olabilirdi? Aklına Şule ile birlikte katıldıkları fon toplantısında Halim Bey ile yaptıkları konuşmalar geldi. Fondan ayrılıp paralarını çekmek istediklerinde Halim Bey tehdide varan bir sertlikle karşılık vermişti. Osman ve Şule bu sert yanıta şaşırmış, Şule Halim Bey'in insanları kandırdığını açıklayacağını ve onu mahkemeye vereceğini söylemişti. Halim Bey bu tehditler karşısında daha da sinirlenmiş, birer kurşunluk canınız var diye bağırmıştı. Bu yaşananları düşününce bütün bu organizasyonu Halim Bey'in yapmış olabileceğine ikna oluyordu. Şakakları zonklamaya başlamıştı. Tansiyonunun iyice yükseldiğini hissediyordu.
Silah sesi. Muzaffer ile Nermin aynı anda yataktan fırladılar. Uykulu ve korkmuş gözlerle birbirlerine baktılar. Nermin sordu.
Neydi o?
Muzaffer yanıtladı. Silah sesi gibiydi. Gün daha yeni ışıyordu. Oda yarı karanlıktı. Zar zor terliklerini bulup giydiler ve balkona çıktılar. Sabahın serin havasının üzerlerinde yarattığı şok etkisiyle uykuları açıldı. Oturdukları sitede bir yerden feryatlar, bağırışmalar yükseliyordu. Seslerin Osman Bey'in villasından geldiğini fark ettiler. Osman Bey siteye onlardan sonra taşınmıştı. Muzaffer ve Nermin ona hoş geldiniz ziyaretine gitmişlerdi. Osman Bey ziyaretlerini iadeye gelmediği için sonrasında yalnızca karşılaştıklarında selamlaşır olmuşlardı. Bir ara Osman Bey'in şirketinin Bodrum'da yaptığı siteden bir daire almaya niyetlenmiş, bir kez de o nedenle ziyaret edip görüşmüşlerdi. Fiyat pahalı gelmişti. Osman Bey'in de komşu indirimi falan yapmaya niyeti yoktu. Onun yerine onları slalom fonuna katılmaya ikna etmeye çalışmıştı. Muzaffer'in aklı yatsa da Nermin bu tür işlere yatırım yapmaya kesinlikle karşı olduğu için fona girmemişlerdi. Muzaffer ve Nermin Osman Bey'in evine bazı geceler farklı genç kadınların taksiyle geldiğini gözlemlemişlerdi. Yalnız başına gelen kadınlar gece yarısı yine taksiyle evden ayrılıyorlardı. Nermin adamın kadınlara düşkün olduğunu söylemiş, Muzaffer de omuzlarını silkip geçmişti. Osman Bey arabalara da düşkündü. Sık sık lüks araba değiştirirdi. Yalnız son zamanlarda daha mütevazı bir arabaya biner olmuştu. Muzaffer bu değişimin nedeninin adamın işlerinin bozulması olduğunu tahmin ediyordu. Muzaffer yan villanın balkonundan bir şeyler görebilmek için sarkan komşusu Recep'i görünce seslendi.
''Recep ne olmuş biliyor musun?''
Recep bilmediğini gösterecek şekilde ellerini iki yana açtı, sonra yolun aşağısını işaret ederek
''Bak aşağıdan site güvenlik görevlileri geliyor, onlara bir soralım ne olmuş?''
Recep Osman Bey'in villasına doğru yürüyen site güvenlik görevlilere seslendi ve sordu ''Neler oluyor?''
Bıyıklı olanı yanıtladı ''Osman Bey intihar etmiş Recep Bey, birazdan savcı gelecekmiş.''
Bu kez Muzaffer sordu ''Neden intihar etmiş?''
''Tam bilmiyoruz ama dün akşam haberlerde açıklanan konularla ilgili olabilir diye düşündük.''
Recep Muzaffer'e döndü. İşleri de iyi gitmiyordu sanırım.
Evet, haklı olabilirsin. Osman Bey'in ortağı olduğu slalom fonunda sorunlar yaşandığı dedikodusu çıkmıştı.
Evet, Güncel gazetesinde okumuştum. O fonda toplanan paraların bir kısmı batmış.
Ben giyinip aşağıya ineceğim. Belki komşulardan daha fazla bilgi alırız.
Recep önce tereddüt etti ama sonra o da merakını yenemeyerek Muzaffer'e katılmaya karar verdi. Biraz sonra ikisi de olay yerindeydiler. Osman Bey'in evinin kapısı kapalıydı. Meraklı komşulardan birkaçı evin dışında toplanmıştı. Recep onlara yaklaştı.
Ne olmuş acaba?
Komşulardan biri Recep'e bakarak Osman Bey intihar etmiş dedi.
Recep üstelik de intihar nedeni neymiş biliyor musunuz? Bu kez diğer komşu yanıtladı.
İntihar nedeni henüz belli değil ama dün akşam televizyonda yayımlanan bilgiler ve şu meşhur slalom fonundaki gelişmelerden kaynaklanmış olabilir. O işe ortak olmuş, ciddi para yatırmıştı. Bana da katılmamı teklif etmişti ama ben girmedim. İşlerin kötüye gittiğini görünce parasını alıp çıkmak istemiş ama olmamış diye duydum.
Bir polis arabası villanın önünde durdu. İki polisle birlikte ceketli, kravatlı bir adam indi arabadan. Muzaffer bu havada kravat taktığına göre bu adam savcı olmalı diye düşündü. Evin önünde toplananlar geçmeleri için yol açtılar.
Recep Muzaffer'e döndü. Benim işe gitmem lazım. Artık akşam iş dönüşü öğreniriz ayrıntıları.
Haklısın, bu iş uzar. İfade falan alınacak.
Evin önünden biraz uzaklaşmışlardı ki arkalarından birisinin seslendiğini duydular.
Bakar mısınız?
İkisi birden geriye döndü. Bir polis memuru kendilerine doğru geliyordu Muzaffer. Bir şey mi vardı diye sordu.
Siz komşularısınız herhalde değil mi?
Evet, biz şu üst kısmındaki villada oturuyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar önce bir silah sesi ve hemen ardından da çığlıklar duyduk.
Sonra Recep Bey'le birlikte aşağı indik ne olduğunu öğrenmek için.
Polis bir süre düşündü. Peki dedi, ne olduğu hakkında bir bilginiz var mı?
Hayır yok, biz de merak ettiğimiz için indik buraya.
Polis sorar gözlerle Recep'e baktı. Recep dün akşam kendisi hakkında televizyon kanallarında yapılan yayımlar ya da para yatırdığı slalom fonunun zora girmesi nedeniyle intihar ettiğini tahmin ediyoruz dedi. Muzaffer'in bu açıklamaya canı sıkılmıştı. Recep tahminini sanki bir şey biliyormuş gibi açıklamış, üstelik çoğul ifade kullanarak onu da işin içine katmıştı. Şimdi onları tanık olarak yazsalar başlarına bir sürü iş çıkacaktı. Polis Muzaffer'e döndü.
Siz de aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
Muzaffer içinden al işte gereksiz yere ifade falan alacaklar. Bazen boş boğazlık başa bela açıyor diye geçirdi sonra soruyu yanıtladı.
Ben bir şey düşünmüyorum çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Recep Bey de bilmiyor aslında. Sadece buraya indiğimizde konuşanlardan duyduk böyle bir şey olabileceğini.
Polis bir süre düşündü.
Şuraya adlarınızı ve telefon numaralarınızı yazın lütfen. Gerekirse ifadenize başvurabiliriz.
Muzaffer Recep'e kızmıştı ama yapacak bir şey yoktu. İkisi de uzatılan deftere adlarını ve telefon numaralarını yazdılar. Polis uzaklaşırken Muzaffer arkasından seslendi.
Dediğim gibi memur bey, biz bir şey bilmiyoruz. Silah sesini duyunca merak edip indik.
Polis başını sallayarak uzaklaştı. Muzaffer Recep'e döndü, bir şeyler söyleyecek gibi oldu. Sonra başını iki yana sallamakla yetindi. Sonbahar. Kumarda tanrılar bile kazançlı çıkmaz. Çin atasözü. Murat ile Tarık'ın buluşması. Murat ofisinde bilgisayarının başında elindeki işleri önem sırasına göre sıralamaya çalışırken aklına Tarık geldi. Rüya araları açıkken Tarık'ın onu aramak istediğini ama ulaşamadığını anlatmıştı. Murat da ben onu bir ara arayıp konuşurum demiş ama işe güce dalıp unutmuştu. Hazır bugün rahatım şimdi arayayım diye düşündü ve numarayı tuşladı.
Alo sevgili Tarık, selamlar. Oo Murat, beni hatırladın sonunda.
Ya kusura bakma ne olur. Bu aralar pek çok şey birbirine karıştı.
Evet biliyorum, gazetelerde yazılan yalanlar canını çok sıkmış. Rüya söyledi. Onun aranız bozukmuş galiba.
Sorunu çözdük, şimdi iyiyiz.
Çok sevindim. Bir ara buluşup laflayalım, ne dersin?
Bu Osman Bey'in intiharı meselesiyle ilgileniyormuşsun galiba, doğru mu? Gazetede okudum.
Evet o iş bende.
Bu adam slalom fonunun ortaklarından birisiydi biliyorsun.
Biliyorum.
İşte o fonla ilgili olarak sana anlatmam gereken şeyler var. Tarık bir şey demedi. Bir süre sessiz kaldı.
Seninle ne ilgisi var anlayamadım.
Vaktim varsa gelip bir kahveni içerken yüz yüze anlatmak isterim.
Senin için her zaman vaktim var.
Hemen gelebilirim. Senin için de uygunsa.
Vallahi çok sevinirim. Bekliyorum.
Murat koşar adım otoparka inip arabasına bindi ve yola çıktı. Yolda giderken Tarık'a anlatacaklarını zihninde sıralamaya çalışıyordu. Her şeyi anlatması gerektiğini düşünmekle birlikte örtülü ödenek incelemesi konusuna girmemesinin daha doğru olacağına karar verdi. İncelemeyi yapan o değildi. Ayrıca bu henüz gizli bir meseleydi. Gerçi gazetelerde bir şeyler yazılmış, eski başbakan için bazı imalarda bulunulmuştu ama hala mesele net değildi. Murat karakola girince doğruca Tarık'ın odasına gitti. Tarık onu görünce kalktı, sarıldılar.
Özledik be Murat, hiç görünmüyorsun.
Murat güldü, sanki sen görünüyorsun.
Tarık da güldü. İşten güçten başımızı kaldıramıyoruz be Murat kardeş.
Haklısın, ben de aynı durumdayım.
Sana çay mı söyleyeyim, kahve mi?
Bir acı kahveni içerim komiserim. Tarık kahveleri söyledikten sonra Murat'a döndü.
Gelelim slalom fonu hakkında bana anlatacaklarına dedi.
Gelelim. Önce sana bu tür fonlar hakkında bilgi vereyim, ister misin?
Çok isterim, bunları bir uzmandan dinlemek çok iyi olur.
Murat bildiklerini fazla teknik olmamaya özen göstererek anlattı. Geçmişte buna benzer bir takım girişimlerin olduğunu ve sonunda hepsinin battığını, para yatıranların da mağdur olduklarını söyledi. Tarık dikkatle dinledi ve sonunda aklına takılan şeyi sordu. İyi de madem bu işler sonunda batıyor ve buralara para yatıranlar mağdur oluyorlar, o zaman maliye bunlara niçin izin veriyor?
Vermiyor aslında. Çünkü adına banka, yatırım fonu falan demediğin ya da topladığın parayı mevduat gibi takdim etmediğin sürece maliyeden izin alman gerekmiyor. Böyle bir mevzuat yok. Sadece kuruluşu yaptığın yerde vilayete bir dilekçe vererek başlayabiliyorsun.
Tarık'ın yüz ifadesi kafasının karıştığını gösteriyordu.
Niye böyle bir mevzuat çıkarmıyorlar da bu kadar batan işe göz yumuyorlar, bunu anlayamadım.
Kimse anlamıyor zaten. Tarık bir süre sessiz kaldı, sonra tekrar sordu.
Maliye bu konuyu inceliyor mu, bir bilgin var mı?
Murat bu soruyu hemen yanıtlamadı. Kendisinin de bir dönem bu fonu incelemekle görevlendirildiğini açıklamasının doğru olacağını düşünüyordu.
Tarık düşüncesini böldü Murat'ın. Daldın gittin, hayırdır?
Murat güldü. Sana anlatacaklarıma şaşıracaksın ama bunları senden gizleyemem dedi ve kendisine verilen gizli görevi slalom fonuyla B Holding arasındaki para geçişleri olduğuna ilişkin kuşkuları, mali müşavir Önder Bey'den dinlediği ortaklar arası kavgaları bütün ayrıntısıyla anlattı. Yolda gelirken karar verdiği gibi örtülü ödenek meselesinden ve eski başbakandan söz etmedi. Sadece eski başbakanın kardeşinin slalom fonuna para yatırmış olmasından hareketle bu fonla bazı ilişkileri olabileceğine ilişkin basında çıkan yazıları hatırlattı ve bunların doğru olabileceğini söylemekle yetindi. Tarık Murat'ın anlattıklarını büyük bir şaşkınlık içinde hiç kesmeden dinledikten sonra ayağa kalktı, pencereye doğru gitti ve camı açarak derin bir nefes aldı. Sonra tekrar yerine döndü, Murat'a bakarak,
''Arkadaş sen de her işin içinde varsın yani.'' dedi.
Murat güldü.
''Evet, mıknatıs gibi bütün belalı işleri üzerime çekiyorum galiba.''
''Sanki baştan bunları anlatmaya niyetli değildin de sonradan aklına ne estiyse fikrini değiştirdiğin gibi geldi bana.''
Murat güldü. ''Yok öyle değil. Önce teknik bilgiyi paylaşıp sonra olayları anlatmak istedim.''
''Öyle olsun. Neresinden bakarsak bakalım anlattıkların çok önemli şeyler.'' Ben şimdi bunları unutmadan bir yazayım.
Hiç yazma Tarık. Ben de hepsi yazılı not olarak bilgisayarda duruyor. Gidince sana yollarım. Hay Allah razı olsun kardeşim. Çok işime yarayacak o notlar.
13. ayrımın sonu. Sayfa 166.